Sayın Ömer Faruk Tekbilek, programımıza hoş geldiniz.
Teşekkür ederim, hoş bulduk. Sağ olun.
Öncelikle bize kendinizden ve Amerika'ya gelişinizden bahsedebilir misiniz?
Ya ben her şeyden evvel Ömer Faruk Tekbilek olarak müzisyenim. Adana'da doğdum. Adana'da 16 yaşıma kadar, ondan sonra İstanbul'da 10 sene kadar yaşadım profesyonel müzisyen olarak. Sonra 71 senesinde Amerika'ya turneyle gelmiştik. İlk defa oradan burada eşimle tanıştım. Askere gittim, hemen gittikten askerden sonra evlilik oldu ve ben o zamandan 76'dan beri de Amerika'da yaşıyorum müzisyen olarak. Rochester'dayız, hala da Rochester'dayım.
Ben de ailesi Rochester'da yerleşmiş ve halen orada yaşayan birisi olarak soruyorum size. Az önce bahsettiniz tabii işinizden dolayı orada olduğunuzu. Dinleyicilerimiz yani belki bilmiyorlardır. Rochester, New York eyaleti içerisinde, New York City şehrinin dışarısında en çok Türk'e sahip olan, Türk'ün yaşadığı şehir. Sizin burada bulunmanız kariyerinizi olumlu ya da olumsuz şekilde etkiledi mi? Herhangi bir, mesela New York'ta olsaydınız ya da Chicago'da olsaydınız ya da Los Angeles'ta olsaydınız kariyeriniz daha farklı bir yönde gelişebilir miydi sizce?
Valla elimden geleni yaptım gerçi. Ben Amerika'ya gelirken de Berkeley rüyasıyla geldim. Orada müzik okuluna gideyim diye Berkeley müzik okuluna. Ama işte buraya geldiğim zaman arada 8 saat mesafenin olduğunu ve eşim de burada uzak olduğunu, onca ümidimi kaybettim. Yani müzik yönünden hep o hayal kaybolunca önümde çok daha büyük şeyler çıktı. Ve hep New York'a gelmeyi, niye New York'a gelmiyorsun, niye New York'a gelmiyorsun? Ama ondan sonra baktım ki aslında zaman olarak, mekan olarak insanların de bu devir artık çok hızlandı her şey. Bir anda orada oluyoruz. Ve en mühim etken de benim Rochester'ı terk etmememin, İstanbul'da yaşayan bir insan olarak 10 sene yaşadım. Orası da minyatür New York gibi. Çok hızlı bir hayat yaşadım orada, gece hayatı olarak da. Çünkü devamlı müzikle uğraştığımız için. Ve benim için burada bir aslında yani rahatlama oldu. Büyük şehirlere gitmemek. İlk önce 6 ay çok direttim aslında. Yani eşimle dedim, gitmem lazım. Ben burada yaşayamam. Ben müzisyenim falan. Ama onunla tabii onun ailesinin burada oluşu. Onun kayınpederim rahmetli. O da müzisyendi. Biliyor müzisyenin hayatını. Ben de tabii düşündüm 6 ay kendimki. Sonra kabullendim ve buraya bir kaderin beni buraya çekmesini ve sorumuzun başına dönersek bir şey öğrenmekten, başka bir şeyler yapmaktan ziyade Rochester'da kendi içimde beraberimde getirdiğim şeylerin farkına varmamın benim mission'ım olduğunu anladım. Yani. Mutluyum ve hala da buradayım. Ve sorumlular niye gelmedin diye diyorlar. Ya diyorum hani işte çağırdığınız zaman buradayım. Bile New York'ta yaşamam şart mı? Chicago, New York yani orada yaşamaktan ziyade karargah gibi burada evdeyim. Bir şey oluyor tak atlıyor diye gidiyoruz artık. Zaman, mekan bunlar çok kolaylaştı her şey gidip bir yer olmak. O yüzden yani Rochester'da olmanın aslında benim için bir nimet olduğunu fark ettim ve kabullendim.
Müzik sizin için ne anlam ifade ediyor?
Müzik hayatın özü. En büyük müziğin tanımı olarak ben çok en son bir CD yaptık. Onun da üst cover'la o şeyi koyduk. Müzik titreşimin ilmi ve sanatı ve ilmidir. Yani evvela bir sanat, titreşim sanatı, elbet titreşim ilmi. Ve bütün kainat da titrediği için yani her şey, bütün enerji titriyor. Kainat devamlı bir müzik içerisinde. Onun için bu bilince vardıktan sonra da ben zaten hayatın müzikten ayrı olduğunu hiç düşünmedim. Vasıf olarak da, yani karakter olarak tamam titreşim her şey de ama müzik, müzisyen olarak müzikte geçirdiğim safhaları, sosyal yaşantım içerisinde müzikte ne yapıyorsak aynen sosyal yaşantımızda da uygulayabiliyoruz. O geçiyor hepsi yani. Bütün kanunlar, müzik kanunları hayatın kanunlarını kapsıyor. Onun için ben oradan o neticeye gelmiştim. Aslında güzel sanatlar vardır. Bir de en güzel sanat olarak. Güzel sanatlar hani mimari, ressam yapmak ve mimarlığı ve müziği güzel sanatlar olarak tanımlanır ama müzik en güzel sanat olarak tanımlanır. Çünkü müziğin içerisinde aynı zamanda hem arkitek de var hem de resim yapmak da var. Ya bir şey bild yapıyorsun, aynı zamanda kalor, renklerle uğraşıyorsun. Aynı. Yani her şey neticede oraya geliyor. Titreşim ilmi olduğu için müzik bütün kainatı kaplayan bir ilim. Ve hayatla iç içe zaten hayatın kendisini.
Yurt dışında özellikle ABD gibi Türkiye'ye uzak olan bir ülkede müzisyen olmanın verdiği avantajlar ya da dezavantajlar var mı?
Valla Ama şimdiye kadar ben şey olarak isteyerek geldiğim için, yani Türkiye'de dediğim gibi çocukluğumdan beri hep müzikle uğraştım ve İstanbul'da da 10 sene hem stüdyo müzisyeni hem de bütün o zamanın sanatkarlarına eşlik ederek sahnede de çok çalıştım ve orada edindiğim yük, birikim yani beni buraya, buradaki geldiğim zaman hani o birikimle her şeyi çok güzel yaşadığımı hissettim. Hiçbir şey kaybolmuş gibi değil de hani her şey dolu dolu gidiyor gibi hissediyorum her zaman.
Avantajları da var, dezavantajları da var diyorsunuz yurt dışında olmanın.
Avantaj işte kendimi seyretmem. Yani çünkü orada hayatın bitişi, buraya tekrar gelişim, Amerika'dan baktığım zaman çok avantaj olduğunu görüyorum. Yani dezavantajından ziyade bu kader şeyi olarak hani kendimi öğrenmenin tek yegane yolu. Bir insan bir şeyle beraber olduğu zaman onun değerini anlamıyor zaten. İçinde olunca göremiyor insan. Ama dışarı çıktığımız zaman daha iyi anladığımızdan dolayı ben de kültürümüzü, sahip olduğumuz değerleri, getirdiğim değerleri ayrıca bir de beraberinde ne kadar büyük ve kutlu olduğunu burada anladım. Onun için hep avantaj olarak gördüm. Yani yurt dışına çıkmaya bu. Muhakkak ki bir tek dezavantaj gibi düşünürsek işte havasına suyuna hasretiz. Bütün mevzu oraya geliyor. Ama onun haricinde ben hayatım boyunca hep pozitif olarak gördüğüm için her şeyi kabullendim ve burada yaşamanın hani vücudumun içinde yaşıyorum aslında. Ben felsefe olarak da onu savunduğum için Amerika'da yaşamak nasıl dedikleri zaman ya diyorum ben vücudumun içinde yaşadığım için fark etmiyor ben nerede olursam içeriden bakıyorum çünkü her şeyi. Ama muhakkak ki tabii beden olarak, fizik olarak dediğim gibi havası, suyu, vatanın kendisi o özlettiriyor. Ama onun haricinde sosyal yaşam olarak ve müzisyen olarak, gelişme ufku olarak burada çok çok daha rahat bir seviye olduğunu hissediyorum.
Biraz da kariyerinizle ilgili bir soru sormak istiyorum. Web sitenizde Amerika'daki müzik kariyerinizin ünlü prodüktör Brian Keane ile başladığından bahsediyorsunuz. Amerika'da evet. Caz müziği ve müzisyenlerinin bugünlere gelmesinde Atlantic Records'ın kurucusu Ahmet Ertögün'ün büyük katkıları oldu. Prodüktör Brian Keane'in de başarınızdaki rolü sizce buna benzer mi?
Evet, Brian Keane benim hayatımın dönüm noktası. Ahmet Ertögün, ondan sonra Arif Mardin, bu iki insan tabi bahsettiniz. Zaten aslında benim hayatımda da var. Arif Mardin esas hikayemde de orada okursanız daha teferruatta. Arif Mardin tavsiye ediyoruz. Brian'a müzisyen arıyormuş o çünkü Süleyman'ın müziğini yapmak için. Hı hı. O da diyor Fazıl'ın yeri var. Orada Türk müzisyenleri var. Orada diyor dün aşçım gitti oraya. Aslında önce bilmiyorum diyor. Ben bir şey etmiyorum ama iki gün sonra tekrar arıyor Brian'ı. Bir gün sonra da aşçısı Fazıl'ın oraya gelmiş. Orada işte ben çalardım da International Club. Böyle çok güzel müzik dinledim deyince ona hemen telefon ediyor tekrar Fazıl'a. Brian'a. Brian da diyor işte böyle orada çok Türk müzisyenleri varmış. Ben diyor farklı bilmiyordum diyor. Ve onun Arif Mardin Allah rahmet eylesin onun tavsiyesiyle Brian oraya çalıştığım yere geliyor ve ben orada tanıştık. İlk işte Kanuni Süleyman'ın hayatını anlatan filmin müziğini yaptık. Ve böylece benim hayatım yani dönüm noktası tabii evet. Brian benim için çok büyük milestone.
Amerika'ya 70'li 80'li yıllarda geldiniz. Amerika'ya ilk geldiğiniz ve aktif olarak müzik yapmaya başladığınız yıllardan bu yana Amerikalıların müziğinize olan ilgisinde ne gibi farklılıklar ya da değişiklikler görüyorsunuz?
Daha da gelişen bir ilgi görüyorum aslında. Başından beri biz müzik çaldığımız zaman bütün insanlardaki o gözlerindeki ışıltı, yüzlerinde gülerek bize yaklaşmaları. Çünkü benim en büyük avantajım oradan bağlıyorum işi. Hem neyi çalıyorum hem zurna çalıyorum. Bağlama da çalıp söylüyorum ama ney tabii insanları gayet rahatlatıyor, sakinleştiriyor. Bir divine kalitesi var tabii, spiritual kalitesi var. İnsanları şey yapıyor ama ondan sonra zurnayı da çalıverince herkesteki o yüzlerinde gülümseme onları şey yapıyor. Hani müziğimizin etkisi her zaman insanlardan gayet pozitif etkiler ve konuşmalar alıyorum her zaman. Ve devamlı da gelişen bir şey bu. Şimdi daha da çok grup halinde konser şeklinde yapıyoruz. Bu sefer haliyle ilahiler okuyorum, folklor şeyler okuyorum, romantik şeyler okuyorum. Ve müziğimizi elimden geldiğince insanlara her tarafıyla tanıtmaya çalıştığım için etkisi de o yönden daha kalıcı ve vurucu oluyor. Yani etkili oluyor.
Fransa'da yaşanan silahlı saldırılar sonucu İslam alemine karşı olumsuz bakış açıları gündeme gelmeye başladı. Çaldığınız enstrümanlar ve sufi ağırlıklı müziğiniz Batı müziğinden farklı. Böyle zamanlarda yaptığınız müziğin ve misyonunuzun daha önemli olduğunu hissediyor musunuz? Sizce müziğin bu olumsuz bakış açılarını bir nebze de olsa değiştirmede etkili olabileceğini düşünüyor musunuz?
Elbette ve bunun en güzel misalini ben o 11 Eylül'de olan büyük olaydan sonra oldu. O 11 Eylül'de olduğu zaman ben ayın 25'inde New Orleans'ta konserim vardı kolejde. Hem de hükümet tarafından ayarlanmıştı, resmi bir olaydı. Ve bana şeyler, bu olay olduğu zaman hemen menajerim telefon etti, onlara cancel edelim diye, böyle böyle işte Müslümanlığa şey. Oradan da tam gelen cevap bu işin benim için çok mutluluk verici bir şeydi. Cevap olarak dediler ki, olur mu biz Ömer Faruk'un müziği bizim için bir dua gibi, onun için lütfen iptal etmeyelim, tam tersi gelelim konseri ve insanlarla hani şey yapalım. Çünkü Amerika'da hemen bu işin bir İslam, Hristiyan, bir dini bir olay olmadığını ve teröristlerin bu işi kullanarak hani bir dinler arası şeymiş gibi göstermesinin yanlış olduğu o zaman da vurguladılar burada. Şimdiki durum da aynı. Ama o zaman benim işte oradaki avantajım insanların müziğimden sakinleşebilmeleri, dua olarak etkileyici, pozitif etkisini görmeleri. Ve hakikaten de ben oraya gittiğim zaman ilk Şehadet İlahi okurum zaten. Bu bütün ölen insanların ruhuna bağışladık ve barış için konuştuk. Ve insanların bu tip terörist şeylerle etkilenip birbirlerine karşı davranışlarını değiştirmemesi gerektiğini. Zaten o zaman reis cumhur da çıktı konuşmuştu. Hepsi bizim vatandaşlarımız, buradaki insanların gayet temkinli olması lazım. Ve böyle dolduruşlara gelmeden birbirimize davranışlarımızı değiştirmeyelim diye onun insanlara çok güzel bir konuşma yapmıştı o zaman. Zamanın başbakanı Bush'tu. Yani benim müziğimin olumlu etkisinin oluşunu ve böyle duymak çok mutluluk verici bir şeydi ve konsere de gittik, yaptık, hakikaten doluydu.
Başta ney olmak üzere bağlama, darbuka, zurna, bendir, def gibi enstrümanları virtüöz derecesinde çalabiliyorsunuz. Öncelikle kendinizi hangi enstrümanı çalarken daha rahat hissediyor ya da duygularınızı daha iyi notalara aktardığınızı düşünüyorsunuz?
Ben aslında neticede oraya geldim ama evvela söyleyeyim ki tabii ney benim için nefesimle beni temas ettirdiği için ney en çok hoşta sevdiğim ve çocukluğumdan beri ilk aşkım benim ney ve bağlamayla beraber başladım ama o ney üfleme sevdasıydı bendeki müziğin başlama duygusu. İki abimden öğrendim, onlardan etkilendim. Ama aslında o geçen yıllar zarfında öğrendim ki, anladım ki vücudumuz esas enstrüman. Yani vücudumu çalıyorum. Bütün insan, hepimiz öyleyiz aslında. Yani elimize gelen her şey vücudumuzun bir uzantısı oluyor. Aslında parmaklarımız, hani body mind coordination diyorlar ya, şuurumuzla vücudumuzu nasıl dengeliyoruz. Bütün aslında enstrüman da, müzikal enstrüman çalmak, bu işin en yüksek tekniği oluyor ve hangi enstrümanı çalarsak çalalım aslında body mind koordinasyonunu geliştiriyoruz ve bu ilerledikçe de bakıyorsun ki enstrümandan evvel her şey daha ziyade şuurda oluyor, kafada, zihnimizde oluyor ve o düşündüğümüz şey enstrümandan çıkıyor. Onun için bütün enstrümanlarda aynı duyguyu hissediyorum rahat bir şey olarak. O anda, çünkü meditasyon gibi kendi iç aleminle bağlantı kurup oradaki duygularını o enstrüman vasıtasıyla dışarı çıkartmış oluyoruz. Ama ben elime aldığım zaman hemen nefesine, onun da breath rider olarak nefesine binmek, nefes süvarileri diyoruz şimdi. Yeni CD'nin de adı olacak inşallah. Yani nefesine bindiğin zaman her şey halloluyor. Ve aslında bütün her şeyde, hayatta da nefese biniyoruz. Nefesimizi kullanarak yaşadığımız için. Şimdi tabii neyi ben et dediğim gibi direkt beni nefesimle bağladığı için neydeki gelen otunu, nefesini duymam beni en çok etkileyen olarak söyleyebilirim ama duygularını ifade etme bakımından çaldığım bütün enstrümanlarda bulunduğum yer aynı aslında.
Bu kadar farklı enstrümanı çalabilen ve dünyaca ünlü, tanınmış, ustalarla çalışmış usta bir sanatçı olarak misyonunuz ve hedefiniz ne?
Vallahi hedefim aslında, ben hep çocukluğumdan beri bunu buldum. İçimdeki güzelliği, mutluluğu, huzuru. Çünkü kendini bilen Rabbini bildiği hesabı. Kendini bilip kendini bilmenin de en kestirme yolu müzik olduğu için ben içimde o huzuru buldum. Ve bu huzuru, bu mutluluğu, o anı yaşamak, insanlarla paylaşmak. Yaşadıktan sonra da paylaşmak. Yani insanlara bir iki saat bile olsa sahneye çıktığım zaman onları kendime çekip içimdeki güzelliklerle beraber alıp onları bir başka aleme götürebiliyorsam en büyük işi yapıyorum. Benim mission'ım o, öyle görüyorum. Yani. İnsanlarla içinde yaşadığım huzuru insanlara aktarabilmek ve onları bulunduğum düzene çıkmak.
Müziğiniz sadece konser salonlarıyla ya da albümlerinizle sınırlı kalmıyor. Brad Pitt ve Nicolas Cage'in başrol oynadığı birkaç filmde de kullanıldı. Film endüstrisi için müzik yapmak, konser vermekten ya da albüm çalışması yapmaktan farklı mı?
Elbette farklı tabii. Çünkü film yaparken resme göre çalışıyoruz. Aslında benim müziğimin etkili olan tarafı da o zaten. Ben resmi görmeden de yani resim ben bir manaya çaldığımız için devamlı çocukluğumdan beri ben Allah rahmet eylesin hocalarım İsmet Sıral vardı, flüt çalan saksafoncu. Hadi derdi ağaca çalalım, kuşa çalalım. Adana'da annen var, annene çalalım Adana'da. Hani çalarken bir mana yüklemek çaldığına. O manayı yükledi mi insan, o manayla beraber insanlara bir şey vermiş oluyor. Yani sırf bir şey yapmış olmak için yapmıyor da müziği bir duygu ve anlam yükleyerek çaldığı için oluyor.
Peki yeni bir film çalışması var mı gelecekte?
Şimdi bir Işık Yolu diye bir pek yol olmuş diye şimdi Işık Yolu adı altında Türk Petrolü bir projesi var. Onlar bayağı da 13-14 epizod olacak galiba. Türk tarihini anlatan, ta Orta Asya'dan gelen o Türk tarihinin devrimini gösteren bir film değil. Öyle bir teklif aldık. Türk Petrolü'nün tanıtım reklamının filmi şeyini yaptık geçen 3 ay evvel. Onların reklam şeylerini ve arada bir iç bağlantımız olsun, müziğini görsünler falan diye arkadaş bağlantı kurdu. Ve çok mutlu oldular. Ve şimdi çekime başladılar galiba geçen 2 hafta oluyor. Çekimler bittikten sonra da ilk parça ondan sonra öyle bir kutlu bir olay. Ben de çok mutlu oldum. Böyle bir kendi tarihimizle alakalı olan bir şeydi. Milli tarihimizi anlatan çok yüklü bir program olacak. Onun içinde her şeyi gösterme bakımından. Çok mutluyum. İnşallah olacak bakalım.
2001 yılında yayınlanan Alif adlı albümünüzde aralarında Yunan, İspanyol, İranlı, İsrailli ve Bulgaristanların bulunduğu çok uluslu bir ekiple çalıştınız. Sizce yurt dışında özellikle Amerika'da yaşayan bir müzisyen olmak bu tür çok uluslu çalışmaların organize edilmesini daha mı kolaylaştırıyor? Bu çalışmaların size ve müziğinize olan etkisi ne?
Dışarıda oluşumuzdan ziyade ben konsept olarak tabii insanlar konsept olarak nerede olursa olsun artık bu zamanda her getiriyorsunuz ediyorsunuz. Ama ben bunu bir format olarak biz ilk Brian'la dediğim gibi ilk CD'yi yaptık Süleyman'a. Ondan sonra bir teklif aldık. Çok beğenildi. Ve yeni bir CD yapmamız için. Ve o zaman oturduk analiz yaptık. Nedir bu diye. Ne yaptık biz bu filmde. Ve toparladık ki baktık biz spiritual ilahi şeyler yapmıştık orada. Çünkü iyi motifler kullandık. Ondan sonra romantik müzikler yapmıştık dedik. Ondan sonra bir de folklorik şeyler vardı. Raw böyle tam folk. Zurlalar, köy olaylarında. Bir de dördüncü öge olarak da Brian'la içimizin batıyla doğunun sentezinin olduğu, o tip kişilerin olduğu. Ve dört, bunun için hep diyorum albümümde benim dört köşe var. Üç aşkı anlatıyorum. İlahi aşk, ondan sonra romantik aşk, birbirimize olan aşkımız. İlahi aşk, Allah aşkımız tabii. Ve folklor ve hayata olan aşkımız. Dördüncü köşeyi de arayış olarak diyorum. Yani imagination dedim ben ona. O da başka kültürlerden insanları davet edip onlarla aramızdaki ortak noktayı kullanıp bir şeyler yapmak. Yani bu da benim dördüncü köşesi oluyor CD'nin. Ve her CD'imde de bu formatı kullandım. Hani tabii parçalar değişiyor ama format olarak da dünya piyasasında olduğumuz için de tabii etkili oluyor bu. Eğer yurt içinde olmuş olsak öyle birkaç defa derler ya, tasavvuf müziği yapıyorsun, ilahiler söylüyor, yanında olmayan da göbek havaları var, şunlar var, bunlar var deyip bazıları. Elbette bir iki kişiden ama onun haricinde pek negatif şey almadım ama hani geleneksel olarak böyle alışılmamış bir şeydir böyle ilahilere o tip şeylere sokmak. Ama daha dediğim gibi ben yurt dünya marketine hitap ettiğiniz için açık hangisini seven olursa hepsini buluyor. Ve ayrıca ben müzisyen olarak da çocukluğumdan beri bütün her şeyle beraber olduğum için İlahilerde çaldım, dini müziklerle de bir arada oldum, klasikte çaldım. Onun için elimden geldiği için yapıyorum da diyorum ve insanlara müziğin dört dörtlük tam tamıyla hani ilahi bir müzik de göbek havası müzik değil mi? Hepsi müzik aslında. Hepsinde ruhumuz rahatlamak istiyor, şenlenmek istiyor. Bazen üzünlüyüz, bazen şenliyiz, şenleniyoruz ama neticede yine Cenab-ı Hakk'ın bize verdiği duyguları kullanıyoruz. İnsanlığımızı yaşıyoruz. Hem üzüm lazım hem neşe lazım. Hep devamlı üzüm olursa melankoli olur insan. Onun gibi.
Evet.
Onun için yani ve bu yüzden her şey yani mevzuya getirirsem yabancı değişik insanları albümünde çağırma format olarak her zaman şey yaptı ve her zaman da oluyor. Şimdi yine inşallah bu son albümümle çalışıyorum. Orada da bayağı değişik insanlar var.
Peki son sorumu soracağım. Sizden ilham alan ve sizin gibi başarılı ve çok yönlü bir müzisyen olmak isteyen gençlere ne gibi tavsiyeler verebilirsiniz?
Ben hayatta şu bu misali çok kullanıyorum ve hakikaten de kendi kendime de o birdenbire aklıma gelmişti. O misal bir gün bana böyle soru sordular zaman. Şak dedi böyle ışık yandı kafamda ve çok hoşuma gitti. Bu misali hep kullanıyorum. Şeye benzetiyorum aynen hayatı, hayattaki bu başarıya bir şeyler yapma duygularını. Aynı diyorum futbolda futbol oynuyoruz. Kale var orada gol atacağız. İnsan kaleyi hedefledikten sonra kaleyi unutup topla oynamanın zevkine erişmek. Yani hemen devamlı gol atacağım deyip kaleyi düşünmeyecek. Kalenin hedefini yaptıktan sonra oynadığın topla bir olmanın, nasıl oynuyorum, topla nasıl vücudum, yani oynamanın zevkini, oyun oynamanın zevkinde. Hani derler ya seyahat etmek, bir yere varmak değil, esas seyahatin kendisidir esas güzel olan. Evet. Vardıktan sonra bitecek hesabı. Onun gibi eğer biz de oyun oynamanın zevkiyle topla oynamanın, evvela birincisi topa hakim olmak, topla nasıl aşırı eşi oluyorum ve onun etrafındaki insanlarla nasıl oyunu kurabiliyorum, oyun arkadaşlarımla, yani kurallarını öğrenip onu en iyi şekilde oyuncu olmaya çalışmak evvela. Ondan sonra da gol kendi kendine olur. Onun için zaman hayatta da öyledir ya, filozofik olarak da den bu den derler hep bizde geleneksel olarak. Yani yarın yoktur, geçmiş gitmiştir, şimdiden başka bir şey yoktur. Onun için zihnimizi ileriye koyarsak şimdiyi kaçırmış oluruz. Ve zihnimizin devamlı boş olup hep şu ana en iyi şekilde ne yapabilirim? Ve günlük pratikler yapacağız tabii haliyle. Ne dedik? Başta da konuştuk. Vücudumuz aslında enstrümanımız. Vücudumuzu evvela tanıyacağız. Kendini bilmek. Bak oraya getirelim. Yunus Emre'nin dediği gibi ilim bilmektir. İlim kendini bilmektir dediği. Onun için evvela kendimizi öğreneceğiz. Vücudumuzu, nefesimizi, yani kendimizi öğrendikçe ve ne yapabilirim şu anda? İleriye düşünmeden aşk ile, şevk ile yaptığımız işi A, B, C, D diye başlarsak Z'ye ulaşırız. Ama harfleri, kelimeleri öğrenmeden cümle yapmaya düşünüp kafamızı yorarsak o zaman yaptığımız işler hep yarım yamalak olur. Yani onun için bütün şeyim aynı onun gibi. Yani kaleyi hedefledikten sonra topla oynamanın zevkini ve oyunu oynamanın kurallarıyla kendimizi geliştirmemiz lazım.
Enstrümantal virtüözü Sayın Ömer Faruk Tekbilek, bize zaman ayırdığınız için çok teşekkür ediyorum.
Ben teşekkür ederim Yenalcığım. Ama böyle virtüözü iddiam yok aslında. Yani öyle bir şey.
Estağfurullah.
Ama sazını birazcık tabii o 40 senedir falan çalıyorum. Sazını da birazcık üzerinde hakim olmuşum bir şey ama virtüözlük başka bir şey. Yani usta belli, hani usta virtüöz. Ama çok teşekkür ederim. Yine de iltifatıma kabul ediyorum. Ama virtüöz öyle işte ya, biz hala öğreniyoruz. Demin dediğim gibi şimdi bile hala işte kalkayım praktis yapayım, yeni bir şeyler gelişsin öğreniyoruz. Onun için bir tiyozluğu kabul etmiyorum şimdi. Kusura bakma ama teşekkür ederim.
Bu arada bir şey daha eklemek istiyorum. Bahsettiniz, ders veriyor musunuz gençlere Rochester'da?
Şimdi evvelden veriyordum, kampa da gidiyorduk, müzik kampı vardı ama artık zamanım birazcık yüklü olduğum için devamlı dolaşıyorum ve şimdi biraz albümlerle çalışmalarımız falan var. Pek zamanım olmadığı için maalesef. Artık internette çok paylaşıyoruz zevkimiz ama yazanlara, sorulara cevap verebiliyorum. Yani herkes, hiç kimseyi ihmal etmem. Tüm bana gelen e-maillere cevap veririm. Konuşmak isteyenlerle konuşurum, paylaşırım ama maalesef öyle özel bir dersimiz durumu artık. Birazcık zaman olarak müsait olup değilim yani.
Tekrar çok teşekkür ederim. Çalışmalarınızda başarılar dilerim.
Ben
çok sağ olun.
Sizlere de. Hoşça kalın.
Hoşça kalın.